Ayrım 13.
Kanun, erkeğinden sonra yaşayan kadına ya da karısından sonra yaşayan erkeğe evlenmek için 2 yıl, boşanma halinde ise kadına da kocaya da 1,5 yıl müsaade ederdi. Çocuklarını evlendirmek ya da kızlarına drahoma vermek istemeyen babalara karşı hakimler zor kullanırlardı. Nişanlılık süresi 2 yıldan fazla sürecekse gençleri nişanlamak yasaktı. 12 yaşını bitirmemiş bir kızla da evlenmek mümkün olmadığından genç kızları ancak 10 yaşında nişanlamak kabildi. Kanun nişanlılığı bahane edip kızlarla erkeklerin evli insanlara tanınan haklardan boş yere yararlanmalarını kabul etmiyordu. 60 yaşında bir erkeğin 50 yaşında bir kadınla evlenmesi de yasak edilmişti. Evli kişilere büyük ayrıcalıklar tanındığından kanun faydasız evliliklere yol açmak istemiyordu. Aynı nedenden ötürü Silvisien Senatus Consultu 50 yaşını aşkın bir kadınla 60 yaşından küçük bir erkeğin evlenmesinde yersiz buluyordu. Böylece 50 yaşında olan bir kadın bu kanunların kişiye yüklediği cezalara çarpılmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmadan evlenemezdi. Tiberius Papia kanununu daha da sertleştirdi ve 60 yaşında bir erkeğin 50 yaşından küçük bir kadınla evlenmesini bile yasak ettirdi. Öyle ki 60 yaşında bir erkek evlendiği takdirde muhakkak cezaya çarpılmak tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ama Claudius bu konuda Tiberius zamanında yapılanları birer birer kaldırdı. Bütün bu tedbirler kuzey iklimlerinden çok İtalya'ya uygun tedbirlerdi. Çünkü kuzey ülkelerinde 60 yaşındaki erkekler henüz kuvvetten düşmemiş, 50 yaşındaki kadınlar da genel olarak adetten kesilmemişlerdir. Seçimin çevresini yararsız bir şekilde sınırlandırmamak için Augustos, senatör olmayan özgür yurttaşlara azat edilmiş kadınlarla evlenmek yetkisi verdi. Papya kanunu azat edilmiş ya da sahneye çıkmış kadınlarla evlenmeyi senatörlere yasak etmiş. Ulpian zamanında ise özgür yurttaşların kötü hayat sürmüş kadınlarla ya da halk oyuyla mahkum olmuş kadınlarla evlenmesini yasak etmişti. Böyle yasak için muhakkak bir senatus konsültün çıkmış olması gerekir. Cumhuriyet devrinde bu çeşit kanunlar çıkarılmamıştı. Çünkü sansörler bu alanda meydana gelebilecek düzensizlikleri ya düzeltiyorlar ya da önlüyorlardı. Konstantin senatörlerden başka devlette önemli bir yer işgal edenleri, hatta daha aşağı durumda olanları Papya kanununun hükümleri içine alan bir kanun çıkarınca o çağın medeni hukuku meydana gelmiş oldu. Böylece bu çeşit evlenmelerden yalnız Konstantin kanununda gösterilen özgür yurttaşlar yoksun edildi. Justinian, Konstantin kanununu da kaldırdı ve bütün yurttaşların bu çeşit bir evlenme yapmalarına müsaade etti. Şu bizim yürekler acısı özgürlüğümüz var ya, işte o böyle bir kaynaktan gelmiştir. Kanunun yasağına karşı gelip evlenenlere uygulanan ceza ile hiç evlenmeyenlere uygulanan ceza birdi. Bu çeşit evlenmeler karı kocaya hiçbir çıkar sağlamazdı. Örneğin kadının drahoması ölümünden sonra hiç kimsenin olamazdı. Augustus bu kanunlara aykırı bulduğu mirasla hibeleri devlet hazinesine mal ettiğinden, sözü geçen kanunlar millete siyasi ve medeni olmaktan ziyade mali kanunlar olarak göründü. Zaten ağır olan bir külfete karşı halkın duyduğu nefret, mali kanunların devamlı açgözlülüğü yüzünden büsbütün arttı. Bunun sonucu olarak Tiberius zamanında bu kanunları değiştirmek zorunda kaldılar. Neron, vergi kaçakçılarına haber verenlerin ödüllerini kıstı. Trajan, bu çeşit muhbirlerin haydutluklarına bir son verdi. Severius, bu kanunları değiştirdi. Hakimler de eski kanunları iğrenç bulduklarından karar verirken sert davranmaktan vazgeçtiler. İmparatorlar kocanın, çocuğun ve 3 çocuğun haklarına verdikleri ayrıcalıklarla bu kanunları zaten bir hayli bozmuşlardı. Bu kadar yetmiyormuş gibi özel kişileri bu kanunların verdiği cezalardan muaf tuttular. Ama kamunun yararına ortaya atılmış olan kurallar muafiyet diye bir şey kabul etmez gibi görünüyorlardı. dinin zorunlu olarak bakireliğe adadığı Vestallere çocukları varmış gibi haklar tanımak yerinde bir hareket oldu. Evlenemeyen askerlere de aynen kocalara tanınan haklar tanındı. Bazı medeni kanunların ortaya attığı engellerden imparatorları muaf tutmak gelenek haline almıştı. Böylece Augustus azat etmek yetkisini sınırlandıran kanunla miras bırakmak yetkisini sınırlandıran kanunun hükümlerinden muaf tutuldu. Bütün bunlar özel hallerdi ama sonradan muafiyet hiçbir kayıt ve şart gözetilmeden aşağı yukarı herkese tanındı. Kural da böylece istisna haline aldı. Felsefe okulları zaten imparatorluk çağında insanlara iş hayatından uzaklaşma eğilimini aşılamıştı. Bu eğilimin herkesin savaş ve barış sanatları ile uğraştığı Cumhuriyet idaresinde bu derece gelişmesine olanak yoktu. Spekülatif bir hayata götüren her şeyi mükemmel olarak görmek fikri buradan doğdu işte. Bir ailenin bakımı için katlanılması gereken sıkıntıdan uzaklaşmak fikri buradan çıktı işte. Hristiyan dini felsefeden sonra geldiği için felsefenin hatırlatmaktan başka bir şey yapmadığı fikirleri adeta tespit etti. Hristiyanlık hukuk bilimine kendi damgasını vurdu. Çünkü imparatorluğun öteden beri papaz sınıfıyla ilgisi vardı. Buna en güzel örnek Hristiyan imparatorların buyruklarından kopya edilmiş kanunlardan başka bir şey olmayan Teodosyen kanunlarıdır. Konstantin'in övgücülerinden bir tanesi ona, kanunlarımız demiş, insanların kusurlarını düzeltmek, ahlakı düzene koymak için yapılmış. Sadeliğe tuzak kurmaktan başka bir amaç gütmüyormuş gibi görünen eski kanunların düzenlerini siz yok ettiniz. Konstantin'in yaptığı değişiklikler muhakkak ki ya Hristiyanlığın kuruluşlarıyla ilgili düşüncelere ya da onun mükemmelliğinden alınan düşüncelere dayanıyordu. Piskoposlara bunca yetki tanıyan kanunlar işte bu ilk fikirlerden gelmiş ve kilise hukukunun temelini teşkil etmişlerdir. Evladın mallarına sahip olmak yetkisini ellerinden almak suretiyle babaların nüfuzunu azaltan kanunlar da yine bu fikirlerden gelmiştir. Yeni bir dini yaymak mı istiyorsunuz? Kurulu olan şeylere öteden beri çok düşkün olan çocukların aşırı derecedeki bağlılığını yok edin. Hristiyan mükemmelliğinden çıkartılan kanunlar, bilhassa papya kanunlarındaki cezaları kaldıran, evli olup da çocuğu olmayanlar kadar, evli olmayanları da cezadan muaf tutan kanunlar olmuştur. Kilise tarihçilerinden biri der ki, bu kanunlar sanki insan türünün çoğalması bizim elimizde olan bir şeymiş gibi yapılmış. Oysa insan sayısı Tanrı'nın düzenine göre artıp eksilir. Din ilkeleri insan türünün artışını son derece etkilemiştir. Kimi zaman Yahudilerde, Müslümanlarda, Guebrilerde ve Çinlilerde olduğu gibi nüfus artışını körüklemiş, kimi zaman da Hristiyanlığı kabul eden Romalılarda olduğu gibi bu artışı kösteklemiştir. Dünyanın her yerinde kişiye cinsel konularda kendini tutmayı, yani özelliği bakımından çok az insan tarafından uygulandığı için erdemlerin en mükemmeli olan bir erdemi salık verip dururlar. Konstantin çocukların sayısıyla orantılı olarak karıyla kocanın birbirlerine geniş ölçüde bağışta bulunmalarını sağlayan ondalık kanunlarını kaldırmamıştı. Genç Theodos bu kanunları da yürürlükten kaldırdı. Justinian, papya kanunlarının yasak ettiği bütün evlenmeleri yasal ilan etti. Bu kanunlar kişinin yeniden evlenmesini istiyorlardı. Justinian, yeniden evlenmeyenlere bir takım çıkarlar sağladı. Eski kanunlar gereğince evlenmek, çocuk sahibi olmak her insanın tabii hakkı sayılırdı. Kimse bu hakkı insanların elinden alamazdı. Böylece birisi evlenmemek şartıyla bir mirasa konabilse, yine evlenmeyeceğine ve çocuk yapmayacağına dair ant içtikten sonra azat edilse, papya kanunu ne bu şartı ne de bu çeşit bir andı makul sayardı. Karı kocadan birinin ölümünden sonra ötekinin bir daha evlenmesiyle ilgili olup, bugün yürürlükte olan hükümler, görülüyor ki eski hukuk düzenine aykırıdır ve imparatorların mükemmellik fikrine dayanan yasalardan meydana gelmiştir. Payen, Romalıların evlenmelerle çocuk sayısına verdikleri ayrıcalık ve şerefleri kesin olarak ortadan kaldıran bir kanun yoktur. Ama bekarlığın üstün görüldüğü bir yerde evliliğin itibarda olması olanaksızdır. Bununla beraber madem ki cezaları kaldırmak suretiyle mültezimlerin bunca kârdan vazgeçmeleri sağlandı, o halde ödülleri kaldırmak suretiyle de bu işin daha kolay yapılması mümkündür. Bekârlığa müsaade eden dini görüş çok geçmeden bekârlığın zorunlu bir hal almasını da sağladı. Ben burada din adamlarının kabullendiği bekârlığın aleyhinde konuşacak değilim. Böyle bir şeyden Allah korusun beni. Ama çapkınlığın sonucu olan bekarlığa karşı kim ağzını kapayabilir? Kadın olsun erkek olsun birbirlerini doğal duygularla baştan çıkartan, kendilerini daha iyi bir hayata götürecek birleşmeleri bir yana bırakıp, gittikçe kötüleşen bir durumda yaşamayı kabul eden insanların kabullendikleri, bekarlığa karşı kim ağzını açmadan durabilir? Doğadan alınmış bir kuraldır. Gerçekleşmesi mümkün evlenme sayısı ne kadar azalırsa, mevcut evlenmeler de o kadar bozulur. Evli insan sayısı ne kadar az olursa, evlilikte sadakat de o kadar azalır. Bu neye benzer biliyor musunuz? Hırsız sayısı ne kadar çok olursa, hırsızlık vakaları da o kadar artar ya, işte ondan. Konu 22. Çocukların terki üzerine. İlk Romalıların bu konuda oldukça yerinde kanunları vardı. Halikarnaslı Deniz'in dediğine göre Romulus, yurttaşları erkek çocukların tümünü, kız çocuklarında en büyüğünü büyütüp yetiştirmeye mecbur kılmış. Çocukta bir ruh ya da beden bozukluğu varsa, anayla babanın 5 yakın komşuya gösterdikten sonra çocuğu terk etmelerine müsaade edermiş. Romulus, 3 yaşından küçük çocukların öldürülmelerini kesin olarak yasak etmiş. Böylece babaların çocuklar üzerindeki hayat ve ölüm hakkını belirten kanunla çocukları terk etmeyi yasaklayan kanunu uzlaştırmak istemişti. Yine Halikarnaslı Deniz'in dediğine göre yurttaşlara evlenmeyi ve bütün çocuklarını büyütmeyi buyuran kanun Roma takviminin 277. yılında yürürlükteydi. Görülüyor ki gelenek küçük kız çocuklarını terk etmeye müsaade eden Romulus kanununu daha yumuşak bir şekle sokmuştu. Roma takviminin 301. yılında yürürlüğe girmiş olan 12 levha kanununun bu konu üzerinde hangi hükümleri ihtiva ettiğini Cicero'nun bir yazısından öğreniyoruz. Yazısında halk mahkemesinden söz eden Cicero, bu mahkemenin tıpkı 12 levha kanunundaki çocuk gibi ruh ya da beden yapısı sakat olan çocuk gibi boğulduğunu söylüyor. Demek oluyor ki ruhu ya da vücut yapısı kusurlu olmayan çocuklar öldürülmezdi. 12 levha kanunu da daha önceki hükümlere hiçbir değişiklik getirmemişti. Cermenler diyor Tacitus, çocuklarını hiçbir zaman terk etmezlerdi. Onlarda ahlak başka ülkelerdeki iyi kanunlardan daha kuvvetliydi. Demek oluyor ki Romalılarda bu geleneğe karşı koyan kanunlar vardı ama bu kanunlara uyan yoktu. Çocukların bırakılmasına müsaade eden hiçbir Roma kanununa rastlamıyoruz. Bu son zamanlarda lüks yüzünden huzurun kaçtığı, servetlerin bölünmesine yoksulluk dendiği, babanın aileye verdiği şeyi yetimin sandığı ve aileyi kendi mülkünden ayırt ettiği çağda baş göstermiş bir kötüye kullanma sonucu olacak herhalde. Konu 23. Roma'nın yıkılışından sonra dünyanın durumu üzerine. Romalıların yurttaşlarının sayısını arttırmak için çıkardıkları tüzüklerin etkisi ancak devlet tam manasıyla kuvvetliyken, milletin cesareti, cüreti, metaneti, şan ve şerefe olan düşkünlüğü ve nihayet erdemi sayesinde kendi bünyesinde oluşan yitikleri giderirken iyice kendisini gösterdi. Ama çok geçmeden ölmek üzere olan bir devletin, genel bir anarşinin, askeri bir hükümetin, sert bir imparatorluğun, kendinden emin bir despotizmin, zayıf bir krallığın, manasız budala ve geri kafalı bir sarayın sırasıyla kemirip yere yıktığı şeyi, en ılımlı kanunlar bile ayağa kaldıramaz oldu. Sanki Romalılar dünyayı zayıf düşürmek ve hiç savunmadan barbarlara teslim etmek için istila etmişlerdi. sırasıyla Gotların, Getiklerin, Sarazin ve Tatarların istilasına uğradılar. Dipnot, Sarazin, Orta Çağ'da Afrika ile Avrupa'yı istila eden Araplarla Cengiz Han'ın idaresindeki Türklere ve Moğollara verilen ad. Getikler, Güneydoğu Avrupa'ya yerleşen İskitlerdir. Çok geçmeden de barbarlar barbarları yıkmak zorunda kaldılar. Böylece masallar çağında su baskınlarından, tufanlardan sonra toprağın altından birbirlerini öldüren silahlı insanlar çıktı. Konu 24. Avrupa'da nüfus bakımından vukua gelen değişiklikler. Avrupa'nın bu durumunu gören onun bir daha ayağa kalkıp dirileceğine ihtimal veremezdi. Hele Şarlman zamanında büyük bir imparatorluk haline gelince. Ama o zamanki hükümetin yapısı icabı Avrupa birçok küçük hükümdarlıklara bölünmekte gecikmedi. Kendi köylerinde ya da şehirlerinde yaşayan büyüklüklerini, servetlerini, kuvvetlerini, ne diyorum, bütün güvenlerini nüfus sayısına borçlu olan hükümdarlar da küçük ülkelerini geliştirmek için ellerinden geleni yapmak zorunda kaldılar. Bu öylesine başarılı bir sonuç verdi ki, hükümetin düzensizliklerine, ondan sonra insanların ticaret alanında edindikleri bilgilerin çokluğuna, durmadan baş gösteren savaşlar ve çarpışmalara rağmen Avrupa'nın çoğu ülkelerinde bugünkünden daha çok insan yaşamaya başladı. Bu konuyu uzun uzadıya işlemeye vaktim yok. Yalnız her çeşit insandan meydana gelmiş olan o muazzam Haçlı ordularını anmakla yetineceğim. Monsieur Pufendorf'un dediğine bakılırsa, 9. Charles zamanında Fransa'da 20 milyon insan varmış. Bu azalmaya sebep olan doğrudan doğruya birçok küçük devletlerin durmadan birleşmeleridir. Eskiden Fransa'nın her kasabası bir başkentti. Bugünse bir tane büyük başkent varsa, devletin her bölümü bir kuvvet merkeziydi. Bugün her şey bir merkeze yöneliyor. Bu merkezse devletin kendisi sanki. Konu 25. Aynı konunun devamı. Avrupa son 200 yıl içinde gemicilik alanında büyük gelişmeler kaydetti. Bu da bir yandan nüfusunun artmasını sağladı, öte yandan da nüfusun azalmasına sebep oldu. Hollanda her yıl Hindistan'a büyük sayıda gemici gönderir. Bunun ancak 2/3'ü geri döner, 1/3'ü ya ölür ya Hindistan'a yerleşir. Deniz ticaretiyle uğraşan öteki milletlerin hepsi için aşağı yukarı durum aynıdır. Avrupa'yı büyük çapta gemicilikle uğraşan özel bir devletle mukayese etmek doğru olmaz. Özel devletin nüfusu artar. Çünkü komşu milletlerin hepsi bu faaliyete katılmak için o devletin topraklarına akın ederler. Her yönden gemici gelir ülkeye. Oysa diniyle olsun, çevresindeki geniş denizler ve çöllerle olsun, dünyanın öteki bölümlerinden ayrılmış olan Avrupa, yitirdiği insan sayısını kolay kolay telafi edemez. Konu 26. Sonuçlar. Bütün bunlardan çıkan sonuç şu ki, Avrupa bugün bile nüfusunun artmasını sağlayacak bazı kanunlara muhtaç durumdadır. Nitekim eskiden Yunan politikacılarının bize durmadan devleti baltalayan yurttaş sayısından söz ettiklerini, bugünkü politikacıların ise bize hep yurttaş sayısını arttırmanın çarelerinden söz ettiklerini görüyoruz. Konu 27. Nüfusun artmasını teşvik için Fransa'da çıkartılan kanun üzerine. 14. Louis, 10 çocuğu olanlara belli bir ödenek verilmesini, 12 çocuğu olanlara ise daha çok ödenek verilmesini buyurdu. Ama harikalara ödül vermek söz konusu değildi. Nüfusun artmasını sağlayacak genel bir ruh durumu meydana getirmek için Romalılarda olduğu gibi ya genel ödüller ya da genel cezalar ihdas etmek gerekti. Konu 28. Nüfusun azalması nasıl önlenebilir? Bir devlette savaş, bulaşıcı hastalık, açlık gibi özel felaketler yüzünden meydana gelen nüfus azalmalarına karşı tedbir bulmak güç bir iş değildir. Felaketten kurtulanlar ülkenin iş ve ticaret hayatını devam ettirebilirler. Uğradıkları felaketleri telafi etmek ve daha ileri bir hayat seviyesine ulaşmak için çalışabilirler. Ama nüfus devleti içinden kemiren bir hastalıktan, kötü bir idareden ötürü azalıyorsa işte o zaman asıl felaket baş göstermiş demektir. İnsanlar farkına varılmayan, alışılmış bir hastalıktan ölür orada. Üzüntü ve sefalet içinde doğan, hükümetin şiddeti ya da ön yargıları yüzünden baskı altında yaşayan insanlar, çoğu zaman neden olduğunu bilmeden ölür giderler orada. Buna en güzel örnek, despotların idaresi altında yaşayanlarla, papaz sınıfının laik sınıfı aşırı derecede baskı altında bulundurduğu ülkelerde yaşayanlardır. Nüfusu azalan bir devletin nüfusunu arttırmak için doğacak çocuklara bel bağlamak boşuna olur. Vakit çoktan geçmiştir. İnsanlar çölü andıran ülkede kolları kanatları kırılmış bir halde bekler dururlar. Bir milleti besleyecek kadar geniş topraklar, bir aileyi beslemek için gerekeni bile veremez. Böyle bir ülkede aşağı tabakaya mensup insanların genel sefalete katılmaya, yani ülkeyi kaplayan çorak araziden faydalanmaya bile hakkı yoktur. Papaz sınıfı, hükümdar, şehirler, büyükler, bazı önemli yurttaşlar farkına vardırmadan bütün bölgenin sahibi olmuşlardır. İşlenmemiştir bu bölge ama yıkılan aileler otlakları onlara bırakmıştır. Çalışmakla hayatını kazanan insanınsa hiçbir şeyi yoktur. Böyle bir durum karşısında bütün ülkede Romalıların kendi ülkelerinin bir bölümünde uyguladıkları usul uygulanmalı. Yani halka bollukta yapılanı kıtlıkta da yapmalı. Hiçbir şeyi olmayan ailelere toprak dağıtmalı, bu toprağı işleyip verimli hale getirecek araçlar vermeli. Bu dağıtım kendisine verileni alabilecek güçte bir erkek bulundukça yapılmalı, böylece zamandan da işten de hiçbir şey kaybetmemiş olur.